Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından, yani son sayısından yazılar paylaşacağız. Genç'in Mart sayısı İngilizce, öğretim şart, eğitim ihanet kapağıyla, okuyucularıyla buluşmuş ve bu derginin ilk yazısıyla programımıza başlayalım. Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Bizim Zaman Yönetimimiz başlıklı yazısını sunuyoruz. Zaman en kıymetli varlığımızdır. Kendisini nasıl kullandığımızın sorulacak olması itibarıyla sorumluluğumuz, kendisiyle ebedi saadeti bulacak olmamız itibarıyla fırsatımızdır. Biz ona kapitalist dünyanın daha iyi yaşamak, daha çok kâr etmek, daha verimli olmak ve diğer amaçlarıyla yaklaşamayız. Bizim ne yapıp edip imanlı ölmek gibi bir amacımız vardır. Zaman buna erişmek için geçirdiğimiz menzillerin toplamıdır. Nereden nasıl geçtiğimiz, nereye varacağımızın da belirleyicisi olacaktır. Zaman sermayemizdir. Yarın bize sorulacak 5 şeyden bir tanesi de vaktimizi nerede harcadığımız olacaktır. Her nefeste bir hazine yitip gitmektedir. Geçip gidenin farkına varmak, aslında geçip gidenin kendimiz olduğunu fark etmek demektir. Giden bizsek, zaman nedir? Zamanın bir ruhu vardır. Her ruh sahibi gibi o da halden hale girer. Her anın kendine mahsus bir hali, her halin de bir edebi vardır. Zamanın hakkı o edebi takınmakta ifa edilir. Zaman bu şekilde kendi hakkını koruyanı evladı gibi sahiplenir. Öyle ki ona vaktin çocuğu adını takarlar. Vaktin çocuğu hangi vakit neyi gerektiriyorsa onu yapmakta maruf kişiye verilen isimdir. Hangi vaktin neyi gerektirdiği nasıl bilinir? Bunu kitap söyler, sünnet söyler, duymasını bilene zamanın kendisi söyler. Ama en açık söyleyeni zamanın kendisine uyduğu insanlardır. Zaman kime uyar? Biz onlara zamanın sahipleri diyoruz ki, onlar zamana ve hakkına riayet etmekteki başarıları ölçüsünde zamanın sahipliği boyunlarına asılmış bahtiyarlardır. İnsanlar onlara bakıp, zaman neyi gerektiriyor, bunu tayin edebilirler. Çünkü onlar artık zamanın kendisine bakıp halini tayin ettiği kimselerdir. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesi, zamanın akışının bu kemal ve zeval gibi iki manayı içeren değişimle subut bulması Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Delil olarak sadece bu bile yeter. Mevsimler, yıllar, devirler ve ömürler hep zamanda seyrimize ilişkin diğer ayetlerdir. Ama en önemlisi zamanın kendisinin de bir seyir içinde oluşudur ki bu ilahi fermanla teyit edilmiştir. Biz zamanı insanlar arasında döndürür dururuz. Zamanın seyri ya da ayetin ifadesiyle dönüp durması bir terbiye maksadı taşır. Zaman bu anlamda bir mürebbidir. Zamanı yönetmek gibi bir meselemiz olmalıdır. Çünkü zaman kıymetlidir. Durmadan akmakta, kendisiyle beraber bizi de tüketmektedir. Bir anlık uyanıklıkla ebedi kurtuluşa erişmek de mümkündür. Bir anlık gafletle ebedi hüsrana savrulmak da. Bir anı hem cennete hem de cehenneme gebe bu imkanın yönetimi aslında her şeyin yönetimidir. Zamanı yönetmek, vakti hayırlı ve verimli işlere harcamaktır. Birçok kimse tam da bu nokta üzerinde durmuştur. Bu gerçekten önemlidir de. Ama zamanla ilgili esas farkına varılması gereken farkındalık seviyesini hiç yitirmemektir. Bu seviye zamanın üstüne titremek ve sürekli teyakkuz halinde kalarak bir anı bile boşa harcamamaktır. Zamanla ilgili farkındalık seviyesine nasıl erişilir? Öncelikle bir bilinç haliyle ki bu yitecek ve kaybedecek tek varlığının zaman olduğunu özümsemekle başlar. İnsan bu hale ancak bir terbiye süreciyle erişir. Terbiye mürebbi gerektirir. Zamanın kendisi de bir mürebbidir ama maliyeti yüksek bu terbiyecinin eline düşmeden zamanı iyi kullanmayı başaran mürebbiler bulmak gerekir. İnsan bir anını bile boşa geçirmemeyi itiyat haline getirmiş ustalar aramalı, bulmalı ve onların mahiyetinde zamanı kullanmayı öğrenmelidir. Onlarla geçirilen zaman, zamanın nasıl geçirileceğinin talimidir. Yok mudur böyle ustalar? Her zaman vardır ve olmuştur. Diğer türlü zamanın kıymetini nereden ve nasıl bilecektik? Zaman yönetimi ile ilgili en önemli nokta önceliklerinin belirlenmesi, bir diğer ifadeyle işlerin önem sırasının tayinidir. Bizim hangi işimizin ne ölçüde önemli olduğu zaten bellidir. Bunu kitabımız, peygamberimiz ve hak dostları göstermiştir. Burada önemli olan zaruri olanlarla ihtiyari olanlar arasında ayrımı iyi yapabilmektir. Şahsiyetimizle ilgili ayırıcı vurgular ihtiyari olanda belirir ve çok zaman kayıp ve kazanç da buradan kaynaklanır. Zamanımız bütünüyle bize ait değildir. Başta Allah olmak üzere ailemiz, çevremiz, ülkemiz, ümmet ve insanlığın zamanımızdan alacağı pay vardır. Kendimize ayırdığımız payların arasından bir paydır. Başkalarının payını önceleyenin payını Allah büyütür, büyütür, payda yapar. Namaz ilk ve öncelikli işimizdir. Biz dünyaya namaz kılmak için geldik. O yüzden işlerimizin arasında namazlarımızı eda etmek değil, namazlarımızın arasında işlerimizi eda etmek gibi bir mesuliyetimiz vardır. Namazı ilk zamanında ve cemaatle kılmaya gayret ederiz. Çünkü biliriz ki buna dikkat edenin Allah zamanına bereket lütfeder. Ezan okundu mu hayat durur ve huzura çıkılırsa iki namaz arası ile ilgili en önemli vazife ifa edildiği için o zamanın hakkı verilmiş olur. Zamanın hakkını veren ödülünü de hak eder. Her gün en az 2 sayfa Kur'an, 2 sayfa hadis, hadis açıklaması ve en az 50 sayfa kitap okumak hüsrana düşmemek açısından sınırlarımız olmalıdır. Hayrın ve hayırlı işlerin kıyısında köşesinde bulunmaya gayret etmek buna ilave edilecek bir diğer önceliğimizdir. Gündüz iş, gece istirahat içindir. Gece gebedir. Sabaha ne çıkacağını gecenin seyri ve ne ile değerlendirildiği belirler. Gecenin son üçte birlik dilimiyle özdeşleşen seher vakti, ilahi feyzin yağmur gibi yağdığı mübarek bir devredir. Bir davası ya da derdi olanın bu devreye müstani kalması düşünülemez. Çünkü bu zaman dilimi sadrın genişletildiği, sözün ilham edildiği ve yaraların tedavi edildiği bir şifa ve rahmet mecrasıdır. Dahası bir peygamber tavsiyesidir. Size geceliğin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin adeti, Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucu, kötülüklere kefarettir ve bedeni rahatsızlıkları kovucudur. Sabah namazı ile başlayan vakit, bereketin sağanak gibi yağmaya başladığı vakittir. Ümmeti Muhammed'in işinin yolunda gitmesi, kazancının bol ve hayırlı olması bu vakitteki gayretiyle mukayyettir. Çünkü bu peygamberinin ümmetine duasıdır. Allah'ım, ümmetimden sabahın erken vakitlerinde işe koyulanlara bereket ver. Hangi iş ya da faaliyet olursa olsun, vakitli başlayıp vakitli bitirmek, vakte riayet etmek bereketin kaynağıdır. Zaman kendi hakkını koruyanın hakkını korur. Toplantılara, buluşmalara zaman tayin edip, tayin edilen o zamana riayet etmek hem huzur hem de verimlilik sebebidir. Bereketin bir diğer kaynağı temadiyet, yani düzenlilik ve süreklilikte ısrar etmektir. sabır, azim ve ısrarla bir noktada tevakkuf edenlerin yanına Allah zamanı da katar. Onlar haftanın, ayın ya da senenin aynı günü, aynı saat buluşup da yaptıkları ufacık işlerin ne büyük neticeler getirdiğini hayretle müşahede ederler. Allah'a kulluk yolundaki gayretler ve bu şekilde alınan yol zamanın bereketini artırır. Bu biraz latifeli de olsa Einstein'ın izafiyet teorisinin de ispatladığı bir gerçektir. Einstein'a göre bir cismin hızı arttıkça zaman onun için daha yavaş akmaya başlar. Yine bir cismin kütlesi ne kadar büyükse zaman onun yanında o kadar yavaş akar. Allah yolunda hızını artıranın zamanı istediği kadar işe müsaade edecek bir mahiyete bürünür. Yine manevi cesametin artması anlamında kurbiyet zaman içinde zaman veren bir genişlik temin eder. Zamanımızın boş kısmı yoktur çünkü boşa geçirilecek zaman yoktur. Her zaman diliminin kendine mahsus bir iş ve oluşta önceden adı konmalıdır. Bunu yapmak kolaydır da yerine getirmek zordur. Çünkü insanın sadece kendisiyle değil, çevresiyle mücadelesini de gerektirir. Hele de kimseye hayır dememeyi adet haline getirenler için bu çok daha zordur. Onlara şu kadar söylenebilir ki, kimseye hayır demeyenin kendisine hayrı yoktur. Çünkü onun işler arasında öncelikleri belli değildir. Böylesi ise neyin hayırlı ya da daha hayırlı olduğunu tespit anlamındaki hikmet ve irfandan mahrum kalmıştır. Prensip sahibi olmak, öncelikleri belirlemenin, bu da hayırlı bir hayatın ilk adımıdır. Hangi zamanda neyi tercih edeceğimiz kendi halimizle alakalı bir durumdur. Çalışmanın, sohbetin ve diğer işlerin günün hangi zamanlarında daha iyi verim verdiğini tespit etmek kendini tanımanın bir cüzüdür. Bunu yapan zamanını da kıymetlendirir. Ertelemek ve ihmal etmek zamanla gelecek bereketin ve hayrın kanseridir. Böyle bir durumla yüz yüze kalan işini tehir etmemeli, tecil etmeli, yani belirsiz bir zamana değil, adı konmuş bir zamana tahvil etmelidir. Cuma haftanın şah günüdür. Boy abdesti, Kehf suresi tilaveti, salavat, erkenden camiye gitmek, yeni elbiseler giymek gibi güzelliklerle cumaya hürmet eden sadece o günün değil, haftanın bereketini edinir. İkindi ile akşam arasındaki kerahat vakti büyüklere göre gündüzün seheridir. Bu vakti zikrü tesbihat veya ilim tahsili ile geçirmek makbul görülmüştür. Allah Resulü'nün günlük hayatında yatsıdan sonraki hayatının mestur olması, bu saatten sonra kopanlar için en önemli ibret vesilesi olmalıdır. Son söz. Zamanın kıymetini bileni Allah kıymetlendirir. Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı Bizim Zaman Yönetimimiz başlıklı yazısını paylaştık. Genç Dergisi'nin Mart 2016 sayısından değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edelim. Yunus Emre Tozal kaleme almış, İnanırsan Gerçekleşir başlığını taşıyor yazısı. Kur'an okumanın ve ezberlemenin en güzel yanı, asırlardır insanlığı kurtuluşa götüren bir kitabın kendi hayatınızdaki tesirlerini gözlemlemek olsa gerek. Öyle ki bazı ayetler vardır, öyle hislerle ve hikayelerle ezberlersiniz ki o ayetin kalp aleminizde çok özel bir yeri oluşur. Kalpte başlayan bu muhabbetin hayatınıza ne zaman, nerede ve nasıl tesir edeceğini bilemezsiniz. Fakat karşılaşınca da o ayetin tesiriyle heyecanlanırsınız, ufkunuz genişler, yüreğinize bir serinlik iner. Hafızda başlamadan önce belirli sureler vardır. Ezbere geçildiyse önce o sureler ezberletilir ve bu süreçte eğer ezberleme hızı iyiyse öğrenci hafızlığa başlatılır. Halk arasında genelde Yasin, Tebareke, Amme olarak bilinen Yasin, Mülk ve Nebe sureleri hafızlığa geçiş sureleridir. Bu üç surenin dışında Fetih, Rahman ve Cuma sureleriyle birlikte 30. cüzün tamamı da ezberletilebilir. Muradiye Çubuk Kur'an kursunda Muammer Hoca'nın başlattığı gelenek, Yasin ve Mülk surelerinden sonra Nebe suresiyle başlayan 30. cüzün tamamı ezberletilir, hafızlığa bir giriş yapılırdı. Bu surelerin dışında bir de öğrenciler arasında ezberlenmesi gereken ayetler vardır ki bu ayetlerin listesi hocalarda bulunmazdı. Meğer Bahadır'ın hafızlığa yeni başlayanlar arasında muhakkak ezberleyin dediği Kehf suresinin 22. ayeti de bu ayetlerdenmiş. Hikaye şimdi başlıyor. Bahadır ödevini aksatmadan tam zamanında veren öğrencilerden. Babası peynirci, ziyarete geldiğinde kursun bahçesine kadar gelir, direksiyona Bahadır'ı geçirir, kamyonetle tur attırır. Bahadır aynı zamanda hafta sonu izinlerinde Ankara'yı bize gezdiren arkadaşımız. Ankara'nın gezmediği yeri kalmamış, her yeri biliyor, nereye nasıl gidileceğini biliyor. Yalnızca Ankara mı? O yaşında Umre'ye gitmiş, Mekke ve Medine'nin kokusu üzerinde bize Umre'den hediyeler getirdi. Kursun bahçesinde hurma yedirip zemzem suyu içirdi. Biz onun en çok sakinliğini severdik. Top oynamazdı. Futbol ve voleybolu pek sevmezdi ama rahleleri ters çevirerek ders arasında kalemlerle ve küçük tesbih taneleriyle oynadığımız 3 top bilardo oyununda çok iyiydi. Bize 5 taş oyununun geniş versiyonunu da anlatan Bahadır'dır. Ellerini çok iyi kullanırdı. Akşamları yatakhanede anlattığı hikayeler oldukça ilgi çekiciydi. Ninesinden, annesinden, kimden öğrendi bilmiyoruz ama Bahadır peygamber kıssalarından evliya menkıbelerine, Kur'an'daki sırlardan televizyonda izlediği filmlere her zaman anlatacak bir hikayesi vardı. Bir gün yatakhanede Bahadır'ın bir hikayesine tanık olduk. Bahadır, Kehf suresinin 22. ayetinin mutlaka ezberlenilmesi gerektiğini, olası bir köpek saldırısında 7 defa okunursa köpekten korunabildiğini söylediğinde hepimiz şaşırmış, hiç öyle şey olur mu diye gülmüştük. Ertesi gün yanına yaklaşıp konuyu kendisine açtım. Bana Kehf suresinde bahsettiği ayetin hikayesini anlattı. O günün akşamında yatakhanede de anlatınca birden hemen herkesin gündemine girdi. Köpekler dost olduğu insanlara asla zarar vermez, hatta zarar verenlere karşı korur deyip Kehf suresindeki kıssaya geçti. Vakti zamanında Allah'a inanan bir grup genç varmış. Zalim bir krala karşı Allah'a inandıklarını gizliyorlar, ibadetlerini de gizlice yapıyorlarmış. Halk krala tapıyormuş adeta, kralı tanrı gibi görüyorlarmış. Gün gelmiş, herkesin önünde Allah'a inandıklarını söylemişler ve içinde bulundukları toplumu da Allah'a inanmaya davet etmişler. Kral bunları cezalandırmış, hapse atmış, işkence etmiş. Allah'a inanan gençler hapisten kaçıp bir mağaraya sığınmışlar. Yanlarında da bir köpek varmış. Köpek, Allah'a inanan bu gençlerin yattığı mağaranın önüne uzanarak gözcülük yapmış ve uzun bir süre gençleri korumuş. Bahadır hikayeyi anlatınca kendisi küçükken köyde bizzat şahit olduğunu, ayeti okuyunca karşıdan gelen köpeğin kendisini ısırmadığını, hatta görmediğini söyledi. Merak edip açtım ve bir süre sonra da ezberledim. Anlamını bilmiyordum. Mealli Kur'an'dan açınca Allah'a inanan gençlerden bahsedildiğini okudum ve Bahadır'a iyiden iyiye hak verdim. 3 haftalık izin dönüşlerimizden bir gün elimde koca çantayla patika yolda kursa doğru ilerliyordum. Ulus'tan bindiğimiz Çubuk otobüsleri bizi doğruca Çubuk'a ulaştırır, Çubuk'tan da minibüs beklerdik. Minibüslerde kursun önüne kadar getirmez, patika yol başlayınca iner yürürdük. Kurs, elma bahçelerinin ve tarlaların etrafında, şehirden ve ilçeden oldukça uzakta bir konumdaydı. Patika yolda köylülerle karşılaşırdık. Başka da kimse olmazdı. Issızdı. Eğer yol boyunca kimseyle karşılaşmazsanız ve yalnızsanız korkabilirdiniz. Bazen çobanlarla karşılaşırdık. Sürülerin geçmesini beklerdik. Kursa doğru ilerlerken karşıdan gelen iri yarı bir köpek, hayatım boyunca unutamayacağım bir tedirginlikle yaklaşmaya başladığında bildiğim tüm dua ayetlerini okumaya başladım. Çantayı bırakıp geriye doğru kaçamazdım. Yaklaştıkça gözlerimi kıstım, artık bakamam ya, bakıp da korkudan yanlış bir hareket etmemeye çalıştım. Bir ama gibi hissediyordum kendimi. Öylesine inandırmıştım gözlerimi açmamam gerektiğine. Tam bu sırada Bahadır'ın anlattığı hikaye aklıma geldi ve Kehf suresinin 22. ayetini okumaya başladım. 4. müydü, 5. okuyuşu muydu hatırlayamıyorum ama gözlerimi bir elimle kapatarak baktığım köpek yanımdan geçti gitti, sanki ben yokmuşum gibi. Başımdan geçen bu hadiseyi kursa anlattığımda yalnız olmadığımı gördüm. Birkaç arkadaşımız da benzer hadiseler anlatınca Bahadır'ın dinleyici sayısı arttı. Köpek hikayesi meşhur oldu. Öyle ki ne zaman bir köpek görsek içimizden Kehf 22'yi okuyup köpeğin bize bakışında bir değişiklik olacak mı diye beklemeye başlardık. Daha anlamını bile doğru dürüst bilmiyorduk ama Bahadır bizi ayetin etkisine inandırmış, Kehf 22 gibi hayatımızı doğrudan etkileyecek başka ayetlerin peşine takılmıştık. Yıllar sonra Kur'an'dan Kehf 22. ayeti okuyup üzerine düşünmeye başladığımda ilk önce şaşırmış, ardından ayetin öncesiyle ve sonrasıyla tekrar tekrar farklı tefsirlerden okumalar yapmıştım. Elbette kurstaki o samimiyeti kaybetmedim ama o günkü halimizde ayete yüklediğimiz anlamı düşününce de tebessüm etmemek elde değil. Buyurun okuyalım. İnsanların kimi, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki, onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. Allah'a inanan gençlerin zalim kraldan kaçıp mağaraya sığındıkları sürede kaç kişi olup olmadıkları ile ilgili rivayetlere bir cevap veren Kehf suresinin 22. ayeti hayatımızı etkilemiş, Kur'an'a bakışımızı, ayetlerin sırrına erebilmeyi bir marifet gibi ruhumuza işlemişti. Ashab-ı Kehf kıssası hakkında biraz araştırma yapınca konu hakkında çok fazla rivayetin olduğunu, tartışmaların yaşandığını görünce tekrar 22. ayete döndüm. Ayet açık açık insanların bilmediği konular hakkında konuşmaması gerektiğini öğütlüyordu. Ayetin asıl anlamı mı bize tesir etti, yoksa o dönemlerimizde ayete yüklediğimiz dostluk mu bizi etkiledi bilemiyorum ama Kehf suresi ve özelde de Ashab-ı Kehf kıssası hafızlar arasında Bahadır'la bilinir. Ne de olsa köpekler dostlarımızdır. İnanırsan gerçekleşir. Evet değerli dinleyenler, Yunus Emre Tozal'ın kaleme aldığı İnanırsan Gerçekleşir başlıklı yazısını paylaştık son olarak ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Genç Dergisi'nin 2016 Mart sayısından yazılar aktardık değerli dinleyenlerimiz. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.